Ayrım 18.
Pam, bu yeni üyemiz Philip Slade. Aa, demek Slade, dedi Pam Philip'e bakmayarak. Philip Slade olmasın ya da Slime Ball, kapıya baktı. Julius, bu serseriyle aynı odada kalabileceğimden emin değilim. Odada çıt çıkmıyordu. Şaşkın durumdaki grubun bakışları huzursuz Pam'le hiç konuşmayan Philip arasında gidip geliyordu. Julius sakin olmaya çalıştı. Bizi bilgilendir Pam, lütfen otur. Tony gruba bir sandalye daha dahil ederken Pam, onun yanına oturmam dedi. Boş sandalye Philip'in yanındaydı. Rebecca hemen ayağa kalkıp Pam'i kendi sandalyesine yöneltti. Kısa bir sessizlikten sonra Tony, neler oluyor Pam diye sordu. Tanrım, buna inanamıyorum. Bu iğrenç bir şaka mı? Bu dünyada isteyebileceğim en son şey. Bu kemirgeni bir daha asla görmek istemiyordum. Neler oluyor diye sordu Stuart. Ya sen Philip, bir şey söyle, neler oluyor? Philip sessiz kalıp başını hafifçe iki yana salladı. Ama kızarmış olan yüzü çok şey söylüyordu. Julius kendi kendine Philip'in de işleyen bir otonom sinir sistemi olduğunu düşündü. Konuşmaya çalış Pam diye ısrar etti Tony. Arkadaşlar arasındasın. Tanıdığım bütün adamlar içinde bu yaratık bana en kötü davrananıydı. Ve terapi grubuma dönüyorum ve onu burada otururken buluyorum. Bu inanılmaz bir şey. Çığlık atmak ya da ağlamak istiyorum ama yapmayacağım. O buradayken olmaz. Sessizliğe gömülen Pam başını öne eğip iki yana salladı. Julius, dedi Rebecca, gerginleştiğimi hissediyorum. Bu benim için iyi değil. Hadi ama neler oluyor? Belli ki Philip ve Pam arasında eskiden bir ilişki olmuş ve size temin ederim ki bu benim için de tam bir sürpriz. Pam kısa bir süre sonra Julius'a baktı. Bu grubu çok düşündüm. Buraya gelmek için o kadar hevesliydim ki gelip seyahatim hakkında neler anlatacağımı prova edip duruyordum. Ama Julius, üzgünüm. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Kalmak istemiyorum. Ayağa kalkıp kapıya doğru gitti. Tony ayağa fırlayıp elini tuttu. Pam, lütfen, öylece gidemezsin. Benim için çok şey yaptın. Gel, ben senin yanına oturacağım. Onu dışarı çıkarmamı ister misin? Pam belli belirsiz gülümseyip Tony'nin kendisini sandalyesine götürmesine izin verdi. Jill yanındaki sandalyeyi Tony'ye vermek için yerini değiştirdi. Tony ile aynı görüşteyim. Yardım etmek istiyorum, dedi Julius. Hepimiz öyle. Ama sana yardım etmemize izin vermelisin Pam. Belli ki Philip'le aranda kötü bir şeyler geçmiş. Bize anlat, konuş, yoksa elimiz kolumuz bağlı kalacak. Pam yavaşça başıyla onayladı. Gözlerini kapadı, ağzını açtı ama hiçbir sözcük çıkmadı. Sonra ayağa kalkıp pencereye gitti. Alnını cama dayadı ve kendisine doğru gelen Tony'yi yerine gönderdi. Döndü, birkaç nefes alıp görülmeyen birisinden gelen bir sesle konuşmaya başladı. 15 yıl kadar önce kız arkadaşım Molly ve ben bir New York deneyimi yaşamak istedik. Molly çocukluğumdan beri yan dairede yaşıyordu ve en iyi arkadaşımdı. Amherst'te ilk yılımızı bitirmiştik ve birlikte Kolombiya'daki bir yaz sınıfına kaydolduk. İki kursumuzdan biri Sokrates, öncesi filozoflardı. Ve bilin bakalım D.A. kimdi? D.A. diye sordu Tony. Ders asistanı diye araya girdi Philip yumuşak ama aniden. Seansın başından beri ilk kez konuşuyordu. D.A. küçük tartışma gruplarını yöneterek, kağıtları okuyarak, sınavlara not vererek profesöre yardım eden mezun olmuş öğrencidir. Pam Philip'in beklenmedik yorumuyla sersemlemiş gibiydi. Tony onun sorulmamış sorusunu yanıtladı. Philip buradaki resmi cevap adamıdır. Bir soru sor, o cevap versin. Özür dilerim. Sen hazır konuşmaya başlamışken ağzımı kapamalıydım. Devam et. Halkaya aramıza katılabilir misin? Pam başıyla onayladı, sandalyesine geri döndü. Gözlerini yeniden kapatıp sözlerine devam etti. 15 yıl önce Molly ile yaz okulundayken burada oturan bu adam, bu yaratık bizim ders asistanımızdı. Arkadaşım Molly kötü bir durumdaydı. Erkek arkadaşından yeni ayrılmıştı ve kurs başlar başlamaz bu insan müsveddesi Philip'i işaret ediyordu. Onun üstüne gitmeye başladı. Unutmayın, yalnızca 18'indeydik ve o bir öğretmendi. O, gerçek profesör haftada 2 resmi derse geliyordu ama notlarımız dahil dersini bütün sorumluluğu aslında ders asistanındaydı. çok etkileyiciydi ve Molly çok hassas bir durumdaydı. Ona aşık oldu ve bir hafta kadar büyük mutluluk yaşadı. Derken bir cumartesi öğleden sonra bu adam beni arayıp sınavda yazdığım makale hakkında konuşmak için buluşmamızı istedi. Çok kibar ve kararlıydı. Ve ben de yönlendirilebilecek kadar aptaldım. Sonra ilk hatırladığım şey ofisindeki kanepede çıplak olduğumdu. 18 yaşında bir bakireydim ve o çok kaba seks yapıyordu. Ve bunu bana birkaç gün sonra bir daha yaptı. Sonra da bu domuz beni bıraktı. Bana bakmadı bile. Tanımazlıktan geldi ve en kötüsü de beni bıraktığı için bir açıklama yapmadı. Ve ben sormaya korkuyordum. Güç ondaydı. Notları o veriyordu. Parlak, harika seks dünyasıyla böyle tanıştım. Yıkılmıştım, öfke içindeydim ve o kadar utanıyordum ki ve en kötüsü de Molly'ye ihanet ettiğim için kendimi çok suçlu hissediyordum. Bir çekici bir kadın olarak kendimle ilgili görüşüm baş aşağı düşmeye başladı. "Oh Pam," dedi Bonnie başını yavaşça iki yana sallayarak, "şu anda neden şokta olduğunu anlaşılıyor." "Durun durun, daha bu canavarın en kötü yanını duymadınız." Pam hızlanmıştı. Julius odadakilere baktı. Herkes öne doğru eğilmiş, Pam'e odaklanmıştı. Kuşkusuz Philip hariç. O sanki transtaymış gibi gözlerini kapamıştı. O ve Molly birkaç hafta daha çıktılar ve sonra kurs bitmeden kısa bir süre önce Molly'yi öylece bıraktı. Artık onunla eğlenmediğini, hayatına devam etmek istediğini söylemiş. Hepsi bu kadardı. İnsanlık dışı. Bir öğretmenin genç bir öğrencisine bunu söylediğine inanabiliyor musunuz? Daha fazla bir şey söylemeyi reddetti ve hatta Molly'nin onun dairesinde bıraktığı şeyleri taşımasına bile yardım etmedi. Ayrılık jesti Molly'ye o ay içinde becerdiği 13 kadının listesini vermek oldu. Çoğu sınıftandı. Benim adım listenin en üst sırasındaydı. Listeyi ona o vermedi dedi Philip gözleri hala kapalıyken. Arkadaşın adamın evini soyarken kendisi buldu. Ne tür bir ahlaksız yaratık böyle bir liste tutar ki diye karşılık verdi Pam. Erkeğin doğasında tohumlarını yaymak vardır. Ekip biçtiği tarlaların listesini tutan ne ilk ne de son adamdır o. Pam avuçlarını gruba doğru kaldırıp başını iki yana sallayarak sanki bu yaratığın tuhaflığını göstermek istercesine mırıldandı. Görüyorsunuz, Philip'e aldırmayarak sözlerine devam etti. Bu bizde büyük acı ve tahribat yarattı. Molly büyük acı çekti ve bir başka erkeğe güvenmesi çok çok uzun zaman aldı. Ve bana bir daha asla güvenmedi. Bu arkadaşlığımızın sonu oldu. İhanetimi asla bağışlamadı. O benim için korkunç bir kayıptı ve sanırım onun için de ben öyleydim. Kaldığımız yerden devam etmeye çalıştık. Şimdi bile ara sıra birbirimize e-posta göndeririz. Hayatımızla ilgili önemli olayları birbirimize anlatırız ama Molly o yazı konuşmayı asla ama asla istemedi. Uzun bir sessizlikten sonra belki de grubun o güne kadar yaşadığı en büyük sessizlikti bu. Julius konuştu. Pam, 18 yaşında böyle kırılmış olmak çok korkunç. Bu konuda benimle ya da grupla konuşmamış olman travmanın ciddiyetini gösteriyor. Ve hayat boyu sahip olduğun kız arkadaşını böyle kaybetmek. Bu gerçekten korkunç. Ama sana başka bir şey söyleyeceğim. Bugün burada kalmış olman iyi bir şey. Konuşmuş olman çok iyi. Bunu söylediğim için benden nefret edeceğini biliyorum ama belki de Philip'in burada olması senin için kötü bir şey değildir. Belki üzerinde çalışacağın bir şeyler vardır. Bir şifa sağlanabilir ikiniz için de. Haklısın Julius. Bunu söylediğin için senden nefret ediyorum ve dahası bu böceğe bakmaktan nefret ediyorum. Hem de burada, benim bu sıcak grubumda kendimi kirlenmiş hissediyorum. Julius'un başı dönüyordu. Dikkat etmesi gereken çok fazla şey vardı. Philip bunların ne kadarına dayanabilirdi? Onun bile bir kırılma noktası olmalıydı. Odadan çıkıp gitmesine ve bir daha geri dönmemesine ne kadar vardı? Ve Philip'in gidişini hayal ederken bunun onun kendisi için ama özellikle Pam'in üzerinde yaratacağı sonuçları düşündü. Pam onun için çok daha önemliydi. Pam harika ruhu olan insandı ve Julius onun daha iyi bir gelecek bulması için kendini adamıştı. Philip'in gidişinin ona yararı olacak mıydı? Belki bir intikam hissi yaşayacaktı. Ama ne boş bir zafer olurdu bu. Pam'in Philip'i bağışlamasına yardım edebilsem bu onu iyileştirir. Belki Philip'i de. Cafcaflı bağışlama sözcüğü aklından geçince Julius neredeyse irkildi. Terapi alanında dönüp duran bütün hareketler içinde en çok bağışlama etrafında koparılan velvele kızdırırdı onu. Her deneyimli terapist gibi o da her zaman bir şeylerin peşini bırakmayan, kin besleyen, huzur bulamayan hastalarla çalışmıştı. Ve her zaman hastalarının bağışlamasına, yani öfke ve kızgınlıklarından kendilerini kurtarmalarına yardım etmek için çok çeşitli yöntemler kullanmıştı. Aslında her deneyimli terapistin terapide sık sık kullandığı bir bırakma teknikleri cephanesi olurdu. Ama basit ve açık göz bağışlama endüstrisi terapinin bu bir tek yönünü büyütüp, yükseltip pazarlayarak bütün işi bağışlamak gibi göstermiş ve onu tamamen yeni bir şey gibi sunmuştu. Ve bu numara soykırım, kölelik ve koloni sömürüsüne yönelik mevcut sosyal ve politik bağışlama havasıyla gizlice birleşerek saygınlık kazanmayı başarmıştı. Peki Philip fırlayıp kaçarsa kendisi ne hissedecekti? Julius Philip'i bırakmamaya karar vermişti. Ama ona karşı herhangi bir merhamet hissi duyması zordu. 40 yıl önce genç bir öğrenciyken Eric Fromm'un, Terentius'un 2000 yıl önce yazılmış nükteli bir sözünü tekrarladığı bir konferansını dinlemişti. Ben bir insanım ve insana ilişkin hiçbir şey bana yabancı değildir. Fromm iyi bir terapistin kendi karanlık düşüncelerinin içine girmeye ve hastasının bütün fantazilerini ve dürtülerini tanımlamaya istekli olması gerektiğini vurgulamıştı. Julius bunu yapmayı denedi. Philip yattığı kadınların bir listesini yapmıştı. Gençken bunu kendisi de yapmamış mıydı? Tabii ki yapmıştı. Bu konuyu tartıştığı pek çok erkek de aynı şeyi yapmıştı. Kendisine Philip'e ve onun gelecekteki hastalarına karşı bir sorumluluğu olduğunu da hatırlattı. Philip'i öğrencisi ve hastası olmaya davet etmişti. Hoşuna gitse de gitmese de Philip gelecekti, bir sürü hasta görecekti ve onu şimdi yüzüstü bırakmak kötü terapi, kötü eğitim, kötü model olacaktı ve üstüne üstlük ahlaksızlıktı. Julius aklında bu düşüncelerle ne söyleyeceğini bulmaya çalıştı. Gerçek bir ikilemdeyim. Bir taraftan, öte yandan şeklindeki bildik ifadeyi oluşturmaya başladı. Ama içinde bulundukları an stoktaki taktikleri kullanamayacağı kadar tuzaklarla doluydu. Sonunda Philip dedi, Pam'e yanıt verirken kendisinden üçüncü şahıs olarak söz ettin. Ben demedin, o dedin. Listeyi o vermedi dedin. Acaba o zamanki insandan farklı biri olduğunu ima ediyor olabilir misin? Philip gözlerini açıp Julius'a baktı. Gözlerinin biriyle buluştuğu nadir anlardandı bu. Bu bakışta bir minnettarlık var mıydı? Vücuttaki hücrelerin öldüğü ve düzenli aralıklarla yerine yenilerinin geldiği uzun zamandır biliniyor. Birkaç yıl öncesine kadar yalnızca beyin hücrelerinin insanın bütün hayatı boyunca varlığını sürdürdüğü sanılıyordu. Kuşkusuz kadınlarda da yumurta hücrelerinin. Ama araştırmalara artık gösteriyor ki sinir hücreleri de ölüyor ve yerine yeni nöronlar sürekli olarak üretiliyor. Benim serebral korteksimin, zihnimin mimarisini oluşturan hücreler de buna dahil. Sanırım içimdeki hiçbir hücrenin 15 yıl önce adımı taşıyan insanınkiyle aynı olmadığını söylemek yanlış olmaz. Demek o ben değildim sayın yargıç diyorsun diye homurdandı Tony. Dürüstçe ben suçlu değilim. Başkası suçlu. Başka birinin beyin hücreleri ben daha oraya gitmeden önce yaptı. Hey bu haksızlık Tony dedi Rebecca. Hepimiz Pam'i desteklemek istiyoruz ama bunun hadi Philip'e vuralımdan başka bir yolu olmalı. Onun ne yapmasını istiyorsun? Kahretsin başlangıç için basit bir özür dilerim nasıl olur? Tony Philip'e döndü. Bu ne kadar zor olabilir ki? Bunu söylesen dişlerin mi kırılır? İkinize de söyleyecek bir şeyim var dedi Stewart. Önce sana Philip. Son beyin araştırmalarını takip ediyorum ve hücre yenilemesi konusunda söylediklerin geçmişte kaldı. Yakın dönemde yapılan araştırmalar başka bir kişiye nakledilen kemik iliği hücrelerinin beynin bazı seçilmiş alanlarında, örneğin hipokampus ve serebellumun Purkinje hücrelerinde nöron haline geldiklerini gösteriyor. Ama serebral kortekste yeni nöronların oluşuna dair bir kanıt yok. Hatamı kabul ediyorum dedi Philip. Birkaç literatür referansı çok hoşuma giderdi. Bana onları e-postayla gönderebilir misin? Philip cüzdanından bir kart çıkartıp Stewart'a uzattı. O da kartı incelemeden cebine koydu. Ve sen Tony diye devam etti Stewart. Sana karşı olmadığımı biliyorsun. Saçmalığa yer bırakmayan doğrudanlığın ve saygısızlığın hoşuma gidiyor. Ama Rebecca'ya katılıyorum. Bence çok sert davranıyorsun ve biraz da gerçek dışı. Gruba ilk katıldığımda cinsel saldırı suçlaması yüzünden hafta sonunda otoyolda temizlik yapma cezası almıştım. Hayır, o dayak atma olayıydı. Cinsel saldırı saçmalıktı ve Lizzy davayı düşürdü. Dayak atma da uydurmaydı. Ama söylemek istediğin şey ne? Söylemek istediğim şey senin hiç özür dilediğini duymadığım ve burada kimse de bu yüzden seni suçlamadı. Hatta tam tersini gördüm. Pek çok destek aldın, hatta destekten de fazlasını. Bütün kadınlar, hatta sen bile, Stuart Pam'e döndü. Senin neyinden etkilendi? Kanunsuzluğundan. Hatta Pam ve Bonnie'nin bir keresinde sen 101 numaralı otoyolda temizlik görevindeyken sana sandviç getirdiklerini hatırlıyorum. Jill'le senin şeyinle neydi o rekabet edemediğimizi konuştuğumu hatırlıyorum. Orman yasalarıyla dedi Jill. Evet diye alaycı bir şekilde güldü Tony. Orman yaratığı, ilkel adam. Bu çok güzeldi. Bu yüzden Philip'i biraz rahat bırakmaya ne dersin? Orman yasaları senin için güzel ama onun için değil. Olayı bir de onun tarafından duyalım. Pam'in geçirdikleri yüzünden kendimi çok kötü hissettim ama biraz sakinleşelim ve hemen linçe girişmeyelim. Aradan 15 yıl geçmiş. Bu çok uzun bir zaman. Eh dedi Tony. Ben 15 yıl öncesinde değildim. Şimdi deyim. Philip'e döndü. Geçen hafta sen, Philip, kahretsin. Göz teması kurmuyorken seninle konuşmak çok zor. Bu beni deli ediyor. Rebecca'nın seninle ilgilenmesinin senin için fark etmediğini söylemiştin. Şey yapmasının, seninle flört etmesinin, kahrolası sözcüğünü hatırlamıyorum. Süslenip püslenmesinin dedi Bonnie. Rebecca elleriyle başını tuttu. Buna inanamıyorum. Hala bu konuda konuştuğumuza inanamıyorum. Tokamı çıkarmam şeklindeki korkunç, tüyler ürpertici suçun zaman aşımı falan yok mu? Bu konu daha ne kadar sürecek? Sürdüğü kadar dedi Tony tekrar Philip'e dönerek. Soruma ne diyorsun Philip? Kendini bir keşiş, bütün bunları aşmış kadınlarla, hatta çekici kadınlarla bile ilgilenmeyecek kadar saf biri gibi gösteriyorsun. Gruba neden girmek istemediğimi şimdi anlıyor musun? Philip Tony'ye değil, Julius'a hitaben konuşuyordu. Bunu bekliyor muydun? İnsanlarla ne kadar az ilişkim olursa o kadar mutlu olduğum gerçek ve sınanmış bir denklem diye karşılık verdi Philip. Hayatın içinde yaşamaya çalıştığımda huzursuz oluyorum. Hayatın dışında kalmak, hiçbir şey istememek ve hiçbir şey beklememek, kendimi yüksek düşünceyle meşgul etmek, huzura giden tek yol, benim yolum bu. Çok güzel Philip dedi Julius. Ama eğer bir grupta olacak ya da bir grubu yönetecek ya da hastalarının ilişkileri üzerinde çalışmalarına yardım edeceksen onlarla ilişkiye girmekten kaçamazsın. Julius Pam'in şaşkınlıkla başını iki yana salladığını gördü. Burada neler oluyor? Bu gerçekten çok çılgınca. Philip burada, Rebecca onunla flört ediyor, Philip grup yönetiyor, hasta görüyor. Neler oluyor? Doğru, Pam'i bilgilendirelim dedi Julius. Stuart bu iş senin dedi Bonnie. Denerim dedi Stuart. Senin uzakta olduğun iki ay içinde Julius sözünü kesti. Neden bu kez bizim başlamamıza izin vermiyorsun? Bütün işi senin yapman haksızlık. Tamam ama bunun iş olmadığını biliyorsun. Genel özet vermek hoşuma gidiyor. Julius'ın sözünü kesmek üzere olduğunu görünce hızla tamam bir şey söyleyip keseceğim dedi. Senin gidişin beni çok üzdü Pam. Seni yarı yolda bıraktığımızı hissettim. Krizlerinde sana yardım edecek kadar iyi ya da becerikli olmadığımızı düşündüm. Yardım için başka bir yere Hindistan'a gitmen hoşuma gitmedi. Sıradaki Bonnie hemen buradaki en önemli konu Julius'ın hastalığını bildirmesiydi. Bu konuyu biliyor musun Pam? Evet dedi Pam üzüntüyle başını sallayarak. Geçen hafta geleceğimi bildirmek için onu aradığımda söyledi. Aslında dedi Jill bir düzeltme yapmak istiyorum. Alınma Bonnie ama bize söyleyen Julius değildi. Philip'in bize katıldığı ilk oturumdan sonra kahve içmeye gittik ve bireysel görüşmelerinde Julius ona hastalığını anlattığı için Philip bize anlattı. Philip'in kendisinden önce davranmasına Julius çok sinirlendi. Sıradaki. Philip 5 oturumdur bize katılıyor. Terapist olmak için eğitim alıyor dedi Rebecca ve anladığım kadarıyla Julius yıllar önce onun terapistiymiş. Julius'ın. Aa durumu ve şey hakkında konuşuyorduk dedi Tony. Kanseri demek istiyorsun. Bunun şok edici bir sözcük olduğunu biliyorum dedi Julius. Ama doğrudan yüzleşip adını söylemek en iyisi. Julius'un kanseri hakkında. Sen sert yaşlı bir kuşsun Julius. Sana hakkını vermek zorundayım. Tony sözlerine devam etti. Julius'un kanseri hakkında ve ona kıyasla çok önemsiz kalan konularda konuşmanın ne kadar zor olduğu konusunda konuşmaya devam ettik. Philip hariç herkes konuştu. En sonunda o Julius'a hitaben, Julius seni ilk olarak neden görmeye geldiğini gruba anlatabilirsin dedi. Bu konuda yardım edebilirim Philip ama hazır olduğunda bunu kendin anlatsan daha iyi olur. Philip başıyla onayladı. Philip'in sözlerine devam etmeyeceği açık hale gelince Stewart, tamam söz bana geldi. İkinci tura mı geçiyoruz? Etrafındaki sallanan başları görünce Stewart devam etti. Bir oturumda Bonnie, Rebecca'nın Philip'le ilgilenmesine tepki verdi. Stewart durdu. Rebecca'ya bakıp araya ekledi. Rebecca'nın güya ilgilenmesine. Bonnie biraz öz imajı, kendini çekici bulmama hissi üzerinde çalıştı. Ve sakarlığım ve sen ve Rebecca gibi kadınlarla rekabet edememem konularında da dedi Bonnie. Sen yokken Philip pek çok yapıcı yorumda bulundu dedi Rebecca. Ama kendisiyle ilgili hiçbir şey açıklamadı dedi Tony. Son bir şey, Jill karısıyla çok ciddi bir yüzleşme yaşadı. Evden ayrılmayı bile düşündü dedi Stewart. Bunun için beni övmeyin, zırvaladım. Bu çözüm 4 saat kadar sürdü dedi Jill. İyi bir tekrar oldu dedi Julius saatine bakarak. Bitirmeden önce sana bir soru sormama izin ver Pam. Nasıl gidiyor? Bize daha fazla katılabildiğini hissediyor musun? Hala gerçek değilmiş gibi geliyor. Dayanmaya çalışıyorum ama bittiğine memnunum. Bugünlük bundan fazlasını kaldıramam dedi Pam eşyalarını toplayarak. Bir şey söylemem lazım dedi Bonnie. Korkuyorum. Bu grubu seviyorum ve parçalanmaya hazır olduğunu hissediyorum. Hepimiz geri gelecek miyiz? Sen Pam, sen Philip geri gelecek misiniz? Açık bir soru dedi Philip. Ben de aynı şekilde yanıt vereceğim. Julius beni 6 ay boyunca gruba katılmaya davet etti ve ben de kabul ettim. Faturamı ödeyip sözümü tutmayı planlıyorum. Ayrılmıyorum. Ya sen Pam? Diye sordu Bonnie. Pam ayağa kalktı. Bugün daha fazlasına dayanamam. Üyeler çıkarken Julius kahve içmeye gitme konusunda bazı yorumlar duydu. Bu nasıl olacak diye merak etti. Philip de davet edilecek mi? Üyelere sık sık herkes katılmadığı takdirde grup sonrası toplantıların bölücü olacağını söylerdi. Sonra Philip ve Pam'in birbirine çarpışacak bir rotayla kapıya doğru gittiklerini gördü. Bu çok ilginç olacak diye düşündü. Philip birden durumu fark etti ve eşiğin ikisi için çok dar olduğunu görüp durdu. Yumuşak bir sesle lütfen diye mırıldanarak Pam'in önce geçmesine izin verdi. Pam, Philip sanki görünmezmiş gibi dışarı çıktı. Seks, çerçöpüyle izinsiz içeri girmekte, devlet adamlarının müzakerelerine ve alimlerin araştırmalarına müdahale etmekte tereddüt etmez. Her gün en değerli ilişkileri mahveder. Daha önce onurlu ve dimdik olan insanların vicdanını çalar. 22. Kadın, tutku, seks. Annesinden sonra Arthur'un hayatındaki en fazla yeri kaplayan kadın, Caroline Markey isimli durmadan sızlanıp duran terziydi. Schopenhauer'la ilgili çok sayıda yaşam öyküsü 1823'te bir öğle vakti karşılaşmalarına ışık tutuyor. Berlin'de Arthur'un dairesinin dışındaki soluk bir şekilde aydınlatılmış merdivenlerde ilk kez karşılaştıklarında Arthur 35, Caroline 45 yaşındaydı. Bitişik dairede oturan Caroline Marke o gün 3 arkadaşıyla eğleniyordu. Gürültülü sohbetten rahatsız olan Arthur kapısını hızla açıp 4 kadını mahremiyetini ihlal etmekle suçladı. Çünkü içinde bulundukları ön oda teknik olarak Arthur'un dairesinin bir parçasıydı. Onlara sert bir şekilde gitmelerini emretti. Caroline reddedince Arthur onu fiziksel olarak zorladı, tekmeleyip çığlıklar atan kadını ön odadan ve merdivenlerden geçirdi. Caroline küstah bir şekilde yeniden merdivenlere çıkınca Arthur bu kez daha fazla zor kullanarak onu yeniden kovdu.